Ayrım 4. Yuvaya dönüş. Don Camillo'nun politik iyileşme döneminde yerine bakması için gönderilen papaz genç, kibar bir adamdı. İşini iyi biliyordu. Pırıl pırıl süslü cümlecikler kullanarak büyük bir incelikle konuşuyordu. Gerçi bu bölgedeki görevinin geçici olduğunu biliyordu ama gene de yabancı çevrelerde rahatını sağlamayı gerekli gören her kişinin yapabileceği türden ufak tefek değişiklikler yapmıştı kilisede. İyi bir karşılaştırma sayılmasa da bu hemen hemen bir yolcunun otele inişini andırır. Orada yalnız bir gece kalacağını bile bile masayı soldan sağa, iskemleyi sağdan sola taşımak ister yolcu. Her birimizin kendimize özgü özel bir güzellik ve renk anlayışımız vardır çünkü. Elimizde olduğu halde istediğimiz düzeni yaratmak için çaba harcamazsak bir rahatsızlık duygusuna kapılırız. İşte bu yüzden genç papazın gelişini izleyen ilk pazar günü iki önemli yenilik olduğunu fark etti cemaat. Çiçeklerle süslü kocaman bir paskalya mumu taşıyan büyük şamdan mihrabın solunda ikinci basamakta dururdu hep. Bu şamdan mihrabın sağındaki küçük bir aziz resminin önüne geçirilmişti. Üstelik bu aziz resmi daha önce yoktu kilisede. Hem yeni papaza saygılarını sunmak için hem de onu merak ettiklerinden başta Peppone ile ileri gelen adamları olmak üzere bütün köy kilisedeydi. Brusco bıyık altından gülümseyerek Peppone'ye şamdanı gösterdi. ''Değişikliği fark ettin mi?'' ''Hımm'' diye homurdandı Peppone sinirli sinirli. Papaz vaazına başlamak için mihrabın parmaklıklarına yaklaştığında sinirleri yatışmamıştı daha. Sonra dayanamaz oldu artık. Papaz konuşmasına başlamak üzereyken arkadaşlarından ayrılıp kararlı adımlarla şamdana doğru yürüdü. Onu sımsıkı kavrayıp mihrabın sol yanına götürerek ikinci basamaktaki eski yerine koydu. Dönüp sırasına oturduktan sonra dizlerini iki yana açıp kollarını kavuşturarak gururlu bakışlarını genç papaza dikti. Peppone'nin politik alanındaki düşmanları başta olmak üzere bütün cemaat mırıldandı. ''Eline sağlık.'' Ağzı bir karış açık Peppone'nin yaptığını seyreden genç papazın beti benzi attı. Kekeleyerek güç bela bitirdi kısa vaazını. Ayini tamamlamak için mihraba döndü. Kiliseden çıkan papaz Peppone ile arkadaşlarını karşısında buldu. Kilise meydanı asık suratlı sessiz insanlarla doluydu. Peppone sert bir sesle konuştu. ''Bana bakın Don, neyse adınız, mihrabın sağındaki sütuna resmini asılız kişi de kim oluyor?'' ''Santa Rita de Caccia'' diye kekeledi papazcık. ''Benden size söylemesi, bu köy Santa Rita de Caccia gibilerinden hoşlanmaz. Her şeyi eskisi gibi bıraksanız daha iyi edersiniz.'' Genç papaz kollarını iki yana açtı. ''Sanıyorum ki yetkili olan benim bura...'' Peppone sözünü kesti. ''Ha, demek böyle düşünüyorsunuz. Öyleyse daha açık konuşayım. Bu köy sizin gibi bir papazdan hoşlanmaz.''
''Ne yaptığımı anlayamıyorum.'' dedi genç papaz soluk soluğa.
''Öyleyse ben anlatayım size ne yaptığınızı. Yasalara aykırı davrandınız. Asıl papazın halkın isteklerine uygun olarak kurduğu düzeni bozmaya kalkıştınız. Gericisi ilericisi hep birlikte aykırdılar. Yaşa!''
Küçük papaz gülümsemeye çalıştı. ''Bütün mesele buysa her şeyi eski yerine koyarım, olur biter, tamam mı şimdi?''
Peppone şapkasını arkaya yıkıp iri yumruklarını beline dayayarak gürledi. ''Hayır!''
''Neden tamam değilmiş sorabilir miyim?''
Peppone'nin diplomatça konuşma yeteneği ancak buraya kadar idare edebilmişti. ''Neden mi?'' dedi. ''Nasıl tamam olabilirmiş ki? Çelene bir tane indirsem en az 15 metre geriye uçarsın. Oysa asıl görevli olan papaz 1 santim bile kımıldamazdı yerinden.''
Peppone sözü kısa kesti. Çünkü aslında Don Camillo'ya bir tane vurmaya kalkışsa 6 yumruk yerdi karşılığında kuşkusuz.
Bundan hiç söz etmedi. Konuşmasını dinleyenler ne demek istediğini apaçık anlamışlardı ama. Bir tek anlayamayan, gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış küçük papazdı.
''Özür dilerim ama bana niçin vurmak istediniz?''
Peppone'nin sabrı tükenmişti. ''Kimsenin sana vurmak istediği yok. Solcu partileri kötülemeye mi çalışıyorsun gene? Düşüncemizi anlatmak için bir örnek verdim sözün gelişi. İşim gücüm yok da senin gibi bir papaz bozuntusunu döveceğim. Hah!''
Kendisine papaz bozuntusu denildiğini duyan genç adam 1 metre 62 santimlik boyunun bütün heybetiyle dikildi. Yüzü morardı, boynundaki damarlar şişti. Düdük gibi bir sesle aykırdı.
''Papaz bozuntusu diyebilirsiniz bana ama beni buraya kilise yetkilileri gönderdi. Onlar ayrılmamı uygun görünceye dek burada kalacağım. Kilisenin içinde sözünüz geçmez sizin. Santa Rita yerinde duracak. Şamdana gelince şimdi görürsünüz ne yapacağımı.'' Kiliseye girdi, sıkıca kucakladı şamdanı, uğraşa didi de mihrabın sağına taşıyarak yeni resmin önüne koydu. ''Buyurun işe'' dedi kabara kabara. Kilisenin kapısından papazı izleyen Peppone, ''Öyle olsun'' diye karşılık verdi. Sonra kilise meydanında sıralanmış bekleyen sessiz asık suratlı kalabalığa dönerek haykırdı. ''Söz halkındır! Yaşa!'' diye bağırdı kalabalık. Peppone sağı solu dirsekleyerek kalabalığı yarıp başa geçti. Halk bağırışıp sopalarını sallayarak arkasından yürüyordu. Belediye binasına varınca bağırışlar şiddetlendi. Peppone de yumruğunu toplantı odasının balkonuna doğru sallayarak haykırıyordu. Brusco kulağına seslendi. ''Peppone, aklını mı kaçırdın? Ne bağırıp duruyorsun? Belediye başkanı sensin, unuttun mu?'' ''Allah kahretsin be, o yere batasıca domuzlar tepeme attırınca hiçbir şey hatırlayamaz oluyorum.'' Yukarıya koşup balkona çıktı. Gericiler de birlikte olmak üzere bütün halk alkışladı onu. ''Yoldaşlarım, hemşerilerim!'' diye bağırdı Peppone. ''Hür insanlar olarak şerefimize dokunan bu baskıya katlanmayacağız. Elimizden geldiğince yasalara uyacağız elbette. Ama kiliseyi topa tutmak pahasına da olsa adalete kavuşacağız er geç. Bu arada bir önerim var. Benim seçeceğim bir kurul benimle birlikte kilise yetkililerine gidip halkın dileklerini demokrasiye uygun bir dille anlatsın.'' Bu sözlerin mantığa, dil bilgisine uygun olup olmaması umurunda bile değildi halkın. Hep birlikte haykırdılar. ''Yaşa! Yaşasın belediye başkanımız Peppone!'' Peppone kuruluyla birlikte piskoposun karşısına çıkınca bir süre tutuldu kaldı. Konuşmayı başarınca, ''Saygıdeğer efendimiz'' dedi, ''gönderdiğiniz papaz bizimki gibi önemli bir kilisenin geleneklerine uygun değil.'' Peppone'nin yüzünü görebilmek için başını kaldırdı piskopos. ''Söyleyin bakalım ne yapıyor?'' Peppone kollarını iki yana açarak karşılık verdi. ''Ne mi yapıyor? Allah için sözünü etmeye değer bir şey yaptığı yok. Aslında hiçbir şey yaptığı yok ya, bütün mesele de burada zaten. Efendimiz bir yarım adam o. Anlıyorsunuz ya, bir papazcık. Bu adam giyinip kuşandığında, affınıza sığınıyorum efendimiz, üst üste üç paltoyla bir cübbe asılmış elbise askısına benziyor.'' Piskopos ciddileşip başını salladı. ''Siz bir papazın değerini metreyle, kiloyla mı ölçersiniz?''
''Hayır saygıdeğer efendimiz'' diye karşılık verdi Peppone. ''Yamyam değiliz biz. Gene de nasıl söyleyeyim, şöyle gözümüzü doyurmalı biraz. Papazlar da doktorlar gibidir. Kişisel yakınlaşmalar, duygusal etkiler çok önemlidir.''
Yaşlı piskopos içini çekti. ''Evet, evet, hepsini anlıyorum sevgili çocuklarım. Gel gelelim kapı gibi bir papazınız olduğu halde bana başvurup onu görevinden almamı isteyen siz değil miydiniz?''
Peppone alnını kırıştırdı. ''Efendimiz'' dedi, ''o bir casus, belli, ya da sui generis meselesiydi. O adam çok yönlü bir saldırgandı çünkü. Kışkırtıcı diktatörce tutumu çileden çıkarıyordu bizi.''
''Biliyorum, biliyorum'' dedi piskopos. ''Geçen geldiğinizde de hepsini anlatmıştınız oğlum. Ben de onu görevinden almıştım. Ancak böyle değersiz bir adamla uğraşmak zorunda kaldığımı iyice anladığım için.''
Brusco sözünü kesti yaşlı adamın. ''Kusura bakmazsanız bir dakikanızı rica edeceğim. Hiçbir zaman onun değersiz bir adam olduğunu söylemedik ki size.''
''Peki, peki, değersiz bir adam değilse bile hiç olmasa değersiz bir papaz diyebiliriz.''
Bu kez Peppone kesti sözünü. ''Özür dilerim ama görevinde başarısızlığa uğradığını hiçbir zaman söylemedik. Bir insan olarak önemli kusurları, çok yanlış davranışları söz konusuydu yalnız.''
''İyi ya işte'' dedi yaşlı piskopos. ''Ne diyelim ki papaz kişiliğiyle insan kişiliğini birbirinden ayıramayız. Don Camillo adlı insanın orada bulunması komşuları için tehlike yaratıyordu. Bu yüzden onu sürekli olarak şimdiki görevinde Punta Rossa'nın keçileriyle baş başa bırakmayı düşünüyoruz. Evet, meslekte kalıp kalamayacağına daha karar vermediğimizden kendisini şimdilik orada tutuyoruz.''
Peppone kurul üyeleriyle kısa bir fiskostan sonra piskoposa dönüp alçak sesle karşılık verdi. Sesini ancak duyulacak yükseklikte tutmakta güçlük çektiğinden siyim siyim terliyordu, rengi sararmıştı. ''Saygıdeğer efendimiz, kilise yetkililerinin böyle bir karar vermek için özel nedenleri varsa ona bir diyeceğimiz yok. Kendileri bilirler. Ne var ki sizi uyarmayı kendime bir ödev bilirim. Papazımız görevi başına dönünceye dek hiç kimse kiliseye adımını atmayacak.'' Piskopos kollarını havaya kaldırdı. ''Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu çocuklarım? Baskı yapıyorsunuz bana.''
Hayır efendimiz dedi Peppone, kimseye baskı yapmak aklımızdan geçmedi. Sessiz sessiz evimizde oturacağız yalnız. Bizi kiliseye gitmeye zorlayan bir yasa yok. Bu kararı vermekle demokratik özgürlüğümüzden yararlanmış oluyoruz. Hemen hemen 20 yıldır birlikte yaşadığımız bir papazın bize uygun olup olmadığını ancak biz karar verebiliriz.
Yaşlı piskopos içini çekti. Halkın sesi hakkın sesidir. Vox populi, vox dei. Suçluyu size geri vermemi istiyorsanız Tanrı'nın dediği olsun öyleyse. Ama bakın onun küstahlığından yakınmaya kalkışmayın sonra gelip de. Peppone güldü. Aman efendimiz, Don Camillo gibi bir adamın kuru sıkı atmasından ne çıkar? Havlayan köpek ısırmaz. Bundan önceki gelişimiz şu kızılderili kendini kaybedip de ona bir bomba atmasın diye politik ve sosyal bir tedbir almak içindi. Köyden uzaklaşmasını onu korumak için istiyorduk. Kızılderili sana benzer diye bağırdı Gigotto öfkeyle. Don Camillo'nun yüzünü kırmızı anilinle boyadığı, sırayı kafasına indirdiği adamdı bu. Onu bombalamak aklımın ucundan bile geçmez. Kapısının önüne bir donanma fişeği de attım. Böyle yapmakla hiç kimsenin, hatta sayın köy papazının bile kafama vurmasına izin vermeyeceğimi göstermek istedim. Yaşlı piskopos önemsemez görünerek sordu. Ya donanma fişeğini atan sizsiniz demek.
Ne yapalım efendimiz diye mırıldandı Gigotto, halden anlarsınız. İnsan kafasına tahta sırayı yiyince çok daha kötü bir misillemede bulunabilir.
Adamına göre davranmayı iyi bilen yaşlı piskopos, çok iyi anlıyorum sizi diye karşılık verdi. 10 gün sonra köye döndü Don Camillo. İstasyondan çıkarken karşılaştığı Peppone hemen sordu.
Nasılsın, tatilin iyi geçti mi? Ne diyeyim, sıkıntılı bir yerdi orası. Neyse ki oyun kağıtlarımı yanıma almıştım da fal açarak oyalandım.
Cebinden bir deste oyun kağıdı çıkardı.
Bak burada işte, ama artık bir gereği kalmadı.
Kibarca gülümseyerek bir dilim ekmekmiş gibi desteği kolayca yırtıp iki parçaya ayırıverdi. Sonra içini çekti.
Yaşlanıyoruz artık Bay Başkan.
Seni de, seni buraya gedri getirenin de Allah belasını versin diye omurdandı Peppone suratını asarak. Don Camillo'nun mihraptaki Hazreti İsa'ya anlatacağı çok şey birikmişti. Epeyce dedikodu yaptıktan sonra o değil denmiş gibi sordu.
Yerime bakan papaz nasıl bir adamdı?
İyi çocuktu, bilgiliydi, iyi huyluydu. Kendisine iyilik yapan birini burnunun dibinde bir deste oyun kağıdı yırtarak kışkırtmazdı. Don Camillo kollarını iki yana açarak karşılık verdi.
Efendimiz, zaten burada ona kimsenin iyilik yaptığını da sanmam. Hem öyle insanlar vardır ki kendilerine ancak böyle teşekkür edilir. İddiaya girerim ki şimdi Peppone adamlarını çevresine toplamış anlatıyordur. Domuzun piçi bir deste oyun kağıdını cart diye nasıl da yırtıverdi. İyice keyiflenmiştir bunları söylerken de. Bahse girer misiniz böyle demediğine?
Hazreti İsa içini çekerek karşılık verdi. Hayır Don Camillo, çünkü şu anda tam bu sözleri söylemekte Peppone. Yenilgi. Hemen hemen bir yıldır sürüp giden kıran kırana savaşı Don Camillo kazandı. Daha Peppone'nin halk evi bitmeden rekreasyon merkezini tamamlamayı başardı. Rekreasyon merkezi zamana uygun bir yer olmuştu. Sosyal toplantılar, tiyatro çalışmaları, konferanslar gibi faaliyetler için bir salon, okuma, ayrıca yazma odası olan bir kitaplık, beden eğitimi kış oyunları için kapalı bir yer vardı. Ayrıca geniş bir alan spora ayrılarak tel kafesle çevrilmiş, jimnastik köşesiyle koşu pistinden başka bir de yüzme havuzu yapılmıştı. Çocuk bahçesi olarak kullanılacak bölüme de kocaman bir tahterevalliyle salıncaklar falan konulmuştu. Gerçi bunların çoğu daha geliştirilmemişti ama bir başlangıç için pek de küçümsenemezdi. Açılış törenine canlı bir program hazırlamıştı Don Camillo. Korodan şarkılar, atletizm yarışmaları, bir de futbol maçı. Özellikle bu sonuncusu için dehşetli bir takım kurmuştu Don Camillo. Bu işe öyle canla başla sarılmıştı ki 8 aylık çalıştırma döneminde Don Camillo'nun 11 oyuncuya attığı tekmeler tümünün topa vurduğu tekme sayısından daha çoktu. Bütün bunları duyan Peppone acı acı düşünmeye başladı. Don Camillo'nun halk için düzenlediği törende halkın gerçek temsilcisi olan partinin altta kalmasına dayanamazdı. Don Camillo köyün daha bilgisiz tabakasına karşı yakınlık duygusunu göstermek için kendi yenilmez takımının onların Dinamo takımıyla bir maç yapmasına izin verdiğini bildirince Peppone sapsarı kesildi. Mahalli spor birliğinin 11 delikanlısını hemen topladı. Bir duvarın önüne sıralayıp hazır ola geçirdi. Papazın takımına karşı oynayacaksınız, anlaşıldı mı? Hele bu maçı bir kazanmayın, hepinizin suratını çarşamba pazarına çeviririm. Ezilmiş insanların şerefi için partimiz sizden bunu emrediyor. Dehşete kapılıp ter dökmeye başlayan 11 adam bir ağızdan karşılık verdi. Biz kazanacağız. Bu sahne Don Camillo'ya yetiştirilir yetiştirilmez, yenilmez takımını hemen toplayıp bir konuşma yaptı. Biz karşımızdakiler gibi kaba saba, yabani insanlar değiliz. Aklı başında okumuş beyefendiler gibi düşünebiliriz. Tanrı'nın yardımıyla 6-0 yeneceğiz onları. Sizi tehdit etmiyorum ama unutmayın ki kilisenin şerefi sizin elinizdedir. Daha doğrusu ayaklarınızda. Her biriniz iyi bir yurttaş olarak görevinizi yapmalısınız. Aranızdan kanının son damlasına kadar dökmeye hazır bulunmayan, barab baskılıklı biri çıkarsa, Peppone gibi işi büyütüp suratını çarşamba pazarına çeviririm demiyorum ben. Olsa olsa kaba etlerini pelteye çeviririm tekmeyle, hepsi o kadar. Boyunlarına pırıl pırıl kırmızı eşarplar bağlamış Peppone ile tayfası başta olmak üzere bütün çevre halkı katıldı açılış törenine. Peppone belediye başkanı olarak bu olaydan duyduğu mutluluğu belirtirken halkı temsil eden bir kişi olarak da kutladıkları bu törenin kimi kötü niyetli kişilerin kulaktan kulağa fısıldadıkları gibi namussuzca bir politik propaganda amacı yerine kullanılmayacağından emin bulunduğunu söyledi. Koro şarkıları söylemekteyken Peppone Brusco'ya seslendi. Ciğerleri geliştirdiğine göre şarkı söylemek de bir spordur. Brusco sevimli görünmeye çalışarak karşılık verdi. Yalnız ciğer güçlerini değil kol kaslarını da geliştirecek bazı hareketler öğretilse de şarkı söylerken bir yandan da onları yapsalar, Katolik gençlerin beden gelişmeleri üzerinde ne kadar etkili olur? Basketbol oynanırken de Peppone Pimpo'nun hem atletik değerinin su getirmez olduğunu hem de zarifliğini içtenlikle belirterek bu oyunun programa alınmamış bulunmasının şaşırtıcı bir eksiklik sayılacağını söyledi. Bütün bu yorumlar 1,5 kilometreden kolaylıkla işitilebilecek bir sesle yapıldığından Don Camillo'nun boyun damarları oklava gibi kabarmıştı. Neyse ki futbol sahasında onlara karşılık vermeyi umuyordu da akıl almaz bir sabırla dişini sıkıp bekledi. Maç saati gelip çatınca yenilmezler göğüslerinde büyük bir Y harfi olan beyaz formalarıyla sahaya çıktı. Dinamoluların kırmızı formalarının göğsüne de orak, çekiç, yıldız ve gösterişli bir D harfi birleştirilerek işlenmişti. Kalabalığın umurunda bile değildi formalar. Kendi bildiklerince ve de tempo tutarak alkışladılar takımlarını. Ya ya ya, şa şa şa, Peppone Peppone çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, Don Camillo Don Camillo çok yaşa. Peppone ile Don Camillo göz göze geldiler. Ağır başlılıkla az biraz eğilerek birbirlerini selamladılar. Hakem tarafsızdı, hiçbir politik düşüncesi olmayan saatçi Binella'ydı bu. Oyun başladıktan 10 dakika sonra beti benzi atan jandarma çavuşu kendisi gibi sapsarı kesilmiş iki adamıyla birlikte Peppone'nin yanına sokuldu. ''Bay başkan'' dedi kekeleyerek, ''şehre telefon edip yardımcı birlik istesek iyi olmaz mı?'' ''Bir tümen bile çağırsam vız gelir. Şu kasaplar sertliği bırakmazlarsa birinci kat pencerelerine dek ceset yığılmasını kimse önleyemez. Majeste kral kendisi bile teşrif etse elinden bir şey gelmez. Anlıyor musun?'' Avaz avaz bağıran Peppone öyle öfkelenmişti ki gözü dünyayı görmüyordu. Ülkede cumhuriyetin kurulduğunu bile unutmuştu. Çavuş birkaç adım ötede duran Don Camillo'ya döndü kekeleyerek ''Sizce dede'' diye söze girişirken Don Camillo sözünü kesti. ''Bence'' diye aykırdı. ''Bizzat Amerika Birleşik Devletleri de araya girse, şu Allah'ın belası Bolşevikler adamlarımın bacaklarını tekmeleyip sakat bırakmaktan vazgeçmedikleri sürece hepimizin bir kan gölünde yüzmemizi önleyemez.'' Jandarma çavuşu böylesine şenliklerin jandarma karakolunu ateşe vermekle sona erdiğini bile bile kendini korumak için gidip karakola kapandı. İlk golü yenilmezliler attı. Öyle bir haykırdı ki halk, kilise kulesi zangırdadı. Peppone öfkesinden yüzü allak bullak, yumrukları sıkılı Don Camillo'ya saldırmaya hazırlandı. Don Camillo da yumruklarını sıkmış onu bekliyordu. Birbirlerine girmelerine kıl payı kalmıştı ki Don Camillo bütün bakışların üzerlerine dikildiğini göz ucuyla sezinledi. Sıkılmış dişlerinin arasından homurdandı. ''Biz dövüşe başlarsak meydan savaşı çıkacak.'' ''Peki halkın hatırı için kendimi tutacağım.'' Tanrı'nın atarı için dedi Don Camillo. Olay kapandı. Birinci yarı sona erince Peppone Dinamoluları haşladı. Faşistler diye bağırdı hırsından kalınlaşan sesiyle. Sonra Santerford Smithsoy'u yakasından kavrayıp ''Ya sen, alçak hain sen!'' diye haykırdı. ''Dağlarda savaşırken senin o beş para etmez canını en az üç kere kurtarmıştım. İlk beş dakikada gol atmazsan o canı kendi elimle senden geri alırım.'' İkinci yarı başlamıştı. Smilzo topu ayağına geçirince işe yumuldu. Kafasıyla, bacaklarıyla, dizleriyle vurdu, kırdı, uğraştı, didindi. Hatta duruma göre topu ısırdı, ciğerlerini kustu, dalağı patladı. Ama dördüncü dakika dolarken topu da filelere taktı. Kendini yere atıp hareketsiz kaldı sonra. Don Camillo kendini tutamamaktan korkarak sahanın öbür ucuna çekildi. Adam akıllı dehşete düşen yenilmez takımının kalecisine ateş basmıştı. Dinamolular aşılmaz bir savunma hattı kurdular. İkinci yarının bitmesine 30 saniye kala hakem düdüğünü öttürerek yenilmez aleyhine bir penaltı verdi. 6 yaşında bir çocuk bile kaçırmazdı bunu. Top havada süzülüp ağlara takıldı. Gol! Maç bitmişti. Peppone'nin adamları yaralılarını toplayıp soyunma odalarına taşıdılar. Hiçbir politik görüşün yanlısı olmayan hakem de çekip gitti. Don Camillo şaşkına dönmüştü. Kiliseye koşup mihrabın önünde diz çöktü.
''Efendimiz'' dedi, ''bana niçin yardım edemediniz? Maçı kaybettim işte.''
''İyi ama neden onlara değil de sana yardım edecekmişim? Senin adamlarının da 22 bacağı vardı, onların da. Bacaklar birbirine eşitti. Sonra bacaklardan bana ne? Ruhlar ilgilendirir beni, ruhlar. Damihi animam saetera tolle. Bedenleri yeryüzünde bırakırım ben.'' ''Aklın nerelerde Don Camillo?''
''Biraz uğraşırsam belki bulabilirim efendimiz'' dedi Don Camillo. ''Adamlarımın bacaklarını gözetmenizi istememiştim ki sizden. Hem daha iyiydiler öbürlerinden. Şunu söylemek istemiştim size. Namussuz bir herifin takımıma karşı haksız bir penaltı vermesinin için önlemediniz.''
''Papaz bile ayin sırasında yanlışlıklar yapabilir Don Camillo.'' ''Başkalarının da dürüst oldukları halde yanılabileceklerini niçin kabul etmek istemiyorsun?'' ''Çoğu durumlarda yanlışlıklar kabul edilebilir ama spor alanında hakemlik söz konusuysa asla, hele top da öbür yandayken. Binella alçak herifin biriymiş.'' Konuşmasını sürdüremedi. İmdat isteyen bir ses gittikçe yaklaşıyordu. Bir adam yüzü korkudan allak bullak bitkin soluk soluğa koşarak kiliseye daldı.
''Beni öldürmek istiyorlar.'' diye indi. ''Kurtarın beni.''
Kilise kapısına ulaşan arkasındaki kalabalık da içeri girmek üzereydi. Don Camillo 50 kilo ağırlığında bir şamdanı yakalayarak tehdit edercesine havada sallamaya başladı.
''Tanrı adına konuşuyorum, geri çekilin. Vururum yoksa. Unutmayın ki buraya sığınan bir insan takdis edilir, kılına bile dokunulamaz.''
Kalabalık durakladı.
''Kurt sürüsü müsünüz siz? Ayıptır, utanın be!'' diye bağırdı Don Camillo. ''İninize dönüp yalvarın yakarın da Tanrı bağışlasın bu vahşiliğinizi.''
Kalabalık ses çıkaramadan başlarını önlerine eğerek öylece kala kaldı. Geriye doğru bir kımıldama başladı sonra. Elindeki şamdanı sallayarak karşılarına dikilen Don Camillo bir devdi, Samson'a benziyordu tıpkı.
''Durmayın haydi, haç çıkarın!'' diye buyurdu. Herkes haç çıkardı. ''Vahşetinizin yöneldiği kişiyle aranıza kendi ellerinizle çizdiğiniz haç girdi şimdi. Her kim bu kutsal engeli aşmaya kalkışırsa kafirdir. Vade retro!''
Don Camillo geriledi, kapıyı kapayıp sürgüledi. Ama bunun gereği yoktu. Kaçak adam bir sıraya çökmüş, soluyup durmaktaydı.
''Sağ ol Don Camillo!'' diye mırıldandı.
Don Camillo karşılık vermedi. Bir aşağı bir yukarı yürüdükten sonra adamın karşısında durdu.
''Binella!'' dedi öfkeli öfkeli. ''Burada Tanrı'nın huzurunda yalan söylemeye kalkışma bana. Penaltılık bir durum yoktu. Berabere bitmek üzere olan oyunda bir penaltı icat etmen için sana kaç para verdi o cehennemlik Peppone?''
''2500 liret.''
Don Camillo yumruğunu kurbanının burnuna dayayarak kükredi. ''Ya!''
''Ama sonra?'' diye inledi Binella.
''Yıkıl karşımdan!'' dedi Don Camillo kapıyı göstererek.
Yalnız kalan Don Camillo Hazreti İsa'ya döndü.
''O domuz herifin satılmışın biri olduğunu söylememiş miydim size? Öfkelenmekte haksız mıymışım?''
''Pek de haklı sayılmazsın Don Camillo!'' diye karşılık verdi Hazreti İsa. ''Önce sen 2000 lirete satın almaya çalıştın adamı. Peppo ne 2500 teklif edince adam ne yapsın? Rüşvetin büyüğünü cebe indiriverdi.''
Don Camillo kollarını iki yana açtı. Efendimiz, işi bu açıdan ele alırsak benim suçlu olduğum ortaya çıkıyor bu olayda.
Değil mi ya Don Camillo? Bir papaz olan sen ilk teklifi yapınca bu işin zararsız olduğunu sanan adam elbette büyük lokmayı yemek isteyecekti. Don Camillo başını önüne eğdi.
Yani o sefil dayak yeseydi benim yüzümden yemiş olacaktı demeye mi getiriyorsunuz?
Bir dereceye kadar öyle sayılır. Evet, onu önce sen baştan çıkartmaya yeltendin. Neyse Binella teklifini kabul edip de senin takımının lehine hile yapsaydı günahın daha da büyük olurdu. O zaman dinamollar onu dövmek isteyeceklerdi, sen de onları önleyemeyecektin.
Don Camillo biraz düşündükten sonra, gerçekten onların kazanması daha iyi oldu dedi.
Çok doğru Don Camillo.
Sağ olun öyle efendimiz dedi Don Camillo, benim yenilmeme izin verdiniz. Bu yenilgiyi dürüst davranmamamın bir cezası diye kabul ediyorum. Gerçekten pişmanım inanın. Övünmek gibi olmasın ama benimki gibi ikinci ligde haydi haydi oynayabilecek bir takım ister inanın ister inanmayın birkaç bin dinamo takımını silindir gibi ezip geçebilir. Şimdi böyle bir takımı yenilmiş görmek insanın içini kan ağlatmaya, öç almak için Tanrı'ya yalvartmaya yetmez mi?
Don Camillo diye uyardı Hazreti İsa gülümseyerek. Don Camillo içini çekti.
Belki de anlayamazsınız beni. Spor başka, bambaşka bir şeydir efendimiz. İnsan ya meraklısı olur onun ya da hiç ilgilenmez onunla. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Hem de çok iyi anlatabiliyorsun zavallı Don Camillo. Ben de çok iyi anlıyorum seni. Söyle bakalım şimdi ne zaman alacaksın öcünü?
Yüreği sevinçle çarpan Don Camillo ayağa fırladı. 6-0 diye bağırdı. 6-0 yeneceğiz onları. Topu göremeyecekler bile. Şu günah çıkarma hücresini görüyor musunuz?
Havaya attığı şapkasını tam yere inerken şimşek gibi bir voleyle günah çıkarma hücresinin küçük penceresinden sokuverdi içeri.
Gol dedi Hazreti İsa gülümseyerek.